Focus. Hoş geldin sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor başkent Ankara'da. Biz leylak kokusunu buram buram hissediyoruz şu anda canlı yayınımızda. Ve misler gibi kokuyu hepinizin yuvasına, bütün dünyaya yollamak istiyoruz. Tolga Kökten'le çalışıyoruz bugün teknik masada. Didem Güner Öztaşbaş hazırlıyor bu güzel programı. Ben Yasemin Pamukçu, saat 15'e değin sizlerle birlikte olacağım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. leylakkokusu@trt.net.tr ise bizim e-posta adresimiz ve türkiyeninsesiradyosu.com adresinden de e-postalarınızı bekliyoruz.
Her
herhalde hiçbir şarkı şu anki duygu durumumuzu bundan daha iyi anlatamazdı. Zuhal Olcay'ın sesinden dinledik. Ferhan Şensoy yazmış bu şarkının sözlerini. Vedat Sakman bestelemiş. Yorulduk mu güvercin? Bir şöyle bir yerde bir duralım mı? Yorulduk mu umudum? Biraz nefes alalım mı? Çok ıslandı kanatlarım. O kadar güzel sözler ki bunlar. Bugün biraz daha dertleşeceğiz. Evet, cumadan beri, cuma gününden beri bir yanımız buruk. Aslında bir yanımız demek de çok saçma. Her yanımız bir tuhaf bizim. Nasıl söyleyelim? Böyle kolumuz kanadımız kalkmaz haldeyiz. İzmir depremi hepimizi bizden aldı götürdü. Gerçekten öyle. İyi haberler bekliyoruz. Umutlarımızı hala yitirmedik. Ama umudunu yitirmeyenlerle konuşacağız bugün ve bu bize çok iyi gelecek, bunu biliyorum. Şöylesine bir başlangıç yapalım. Covid-19 salgının ilk aylarında uçuşların durup sınırların kapanması sonrası Almanya Kassel'de tek odalı bir yerde mahsur kalışın hikayesini dinleyeceğiz. Kitap çıkışı bulan var mı? Şöylesine kimin yazdığından bahsedecek olursam özgeçmişin ortasından başlayacağım ben. Diyor ki, plancıyım. Şehir plancısı. ODTÜ'den 1989'dan bu yana bırakmadım mesleğimi, başına ne gelse de. Ama bakıyorum da ne şehirlerin planı kaldı şimdi, ne de hayatlarımızın. Yaz dedi biri bana, mutlaka yaz. Mahsur kaldığımızda Covid-19'dan. Almanya'nın Kassel'inde bu biri, hayatı beraber yürüdüğüm kişi, yaz dedi, mutlaka yaz. Yazıyorum. Doktor Necla Kılınç. Şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz Necla Hanım.
Merhabalar. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Ne kadar güzel okudunuz o satırları. Teşekkür ederim.
Aydoğan Bey kadar güzel okuyamamışımdır belki ama.
Yok, çok güzel okudunuz. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi ben tabii öncelikle İzmir için hayatını kaybeden vatandaşa rahmet diliyorum. Çok üzücü bir olay. Yani yaralı olanlara da acil şifa diliyorum. Geride kalanlara da tabii ki sabır. Tam da benim o satırlarımda dediğim gibi mesleğimin başına her ne geldiyse bırakmadım. Aslında bilim bize yapılması gerekenleri söylüyor ama maalesef hala şehirlerimizde bu tip sorunlar yaşıyoruz. Umarım, çok üzgünüm. Gerçekten hepimiz, bir plancı olarak yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Dediğiniz gibi biz bir küresel afet yaşıyorduk zaten Covid'le. Tabii. İzmir depremi de iyice yaralarımızı artırdı açıkçası.
Evet Necla Hanım, şimdi gerçekten her tarafımız allak bullak, kafamız allak bullak, düşüncelerimiz, duygularımız zaten Covid'le birlikte normal dışı bir hale gelmiştik ama İzmir depremi böyle tuz biber ekti denir ya hani bizim dilimizde, öyle oldu. Ama biz öyle bir milletiz ki yani birbirimiz o kadar güzel kenetleniyoruz ki tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani kaybolan, yiten aileler, yiten canlar, onları asla yerine koyamayacağız. Ama elimizdekilere ne yapabiliriz hep birlikte bakacağız ve yine bir yürek olacağız ve elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu deprem konusu apayrı bir konu. Siz bir şehir plancısısınız. Sizinle bağlantılı belki ama biz sizinle Covid-19 üzerine yazmış olduğunuz bu hapsoldum, çıkışı bulan var mı kitabıyla ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü sizin de çok güzel bir hikayeniz var. Her şeyden önce kitabınız öylesine içten, öylesine doğal, öylesine sıcak ve benim en sevdiğim devrik cümlelerle bezeli ki bana şunu düşündürttü.
Teşekkür ederim.
Acaba Necla Hanım'ın ilk kitabı mı dedim?
Şimdi şöyle, aslında mesleğimle ilgili kitaplar yazdım ama edebi anlamda ilk kitabım. Dolayısıyla böyle dönüşler aldığım zaman çok ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum, onu söylemem lazım. Bunda başka bir heyecan yaşıyorum. Çünkü dediğim gibi tüm dünyayı etkisine alan çok ciddi bir salgının başladığında ben memleketimden uzaktaydım, çocuklarımdan uzaktaydım. Ve oradaki biraz da şöyle oldu, Covid-19 salgınının duygusal dünyasını anlatan bir kitap oldu açıkçası. Bu anlamda evet, ilk kitabım Yasemin Hanım.
Devamlı mutlaka gelmesi gerektiğini herhalde siz de farkındasınızdır.
Teşekkür ederim. Şöyle bir şey, çok teşekkür ederim.
Hani ilki için Aydoğan Kılınç size yaz demiş, ben de devamını yaz diyorum.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten okurlardan bu anlamda çok ciddi mesajlar alıyorum. Hiç tahmin tanımadığım ederim. İnsanlar cep telefonumu buluyorlar ya da Instagram'dan direkt mesajlarla videolar atıyorlar bana. Kendimizi bulduk dedikleri satırları çizip atıyorlar ve hepsinin sonu şöyle: Necla Hanım lütfen devam edin. Çok teşekkür ederim. Edeceğim Yasemin
Hanım.
Çok
güzel. Çok güzel, çünkü hepimizin böyle sözcüklere, böyle kelimelere, işte içimizi ısıtan, umut dolu şeylere ihtiyacı var. Ve o yüzden biz sizin de çıkışı bulacağız Necla Hanım. Ben buna inanıyorum. Şimdi bize hikayenizi şöyle bir anlatır mısınız? Evet, Almanya'nın Kassel'indesiniz. Aydoğan Kılınç'la birliktesiniz. Bu arada dinleyenlerimiz için bir hatırlatma yapalım. Aydoğan Kılınç TRT'nin çok eski muhabirlerindendir. Bir dönemin ana haber bülteni spikeridir. Bir döneminde TRT Haber Dairesi Başkanı. Selam edelim kendisine de. Yanınızda
çok
mı?
Teşekkür ederim.
Aydoğan Bey.
O dinliyor. Yanımda değil ama dinliyor.
Tamam. O zaman uygun bir arada sesini alabiliriz belki. Oldu mu?
Hani tamam. Bilgisi olsun. Çok teşekkür
dinlerken
ederim.
Dinlerken de şöyle ben insert söyleyivereyim.
Tamam.
Evet Necan, Kassel'deydiniz. Bir anda her şey alt üst oldu. Siz anlatın.
Şimdi şöyle bir şey. Kassel'e aslında 10 yıl önce tekrar gitmiştim. Çünkü doktora tezimi orada yazdım. Kassel Üniversitesi'nde. Bu sefer de oğlum oradaki Yüksek Sanat Akademisi'nden kabul alınca ben de post doktora çalışması yapmak istedim. Bu arada ekolojik planlama üzerine çalışıyorum. O konuyla ilgili bir post doktora çalışması için hocalarla görüşmüştüm. Kabul aldım ve işte 2019'un Temmuz'undan beri buradaki işlerim de devam ettiği için oldukça yoğun bir tempoda gidip geliyordum Kassel'e. Bu son gidişim oğlum da oradaydı. Eğitimine devam ediyordu. O da bir yıllık kabul almıştı. Son gidişimde Allah'tan Aydan da benimle beraber geldi. Çünkü bahar geliyordu. İşte Kassel çok yeşil bir kent. 4/3 yeşil alan olan bir kent. Yoksa Aydan Türkiye'de kalıyordu. Bu sefer benimle oraya geldi. Biz gittik 21 Şubat'ta. 11 Mart'ta oğlum işte projesini teslim etti. Çok yorulmuştu ve 6 aydır Türkiye'ye gelmemişti. Anne ben çok özledim dedi. Bir gitmek istiyorum. Kardeşim, ablamı görmek istiyorum. Ülkeyi görmek istiyorum. Tamam oğlum dedik. Biz 11'inde Ufuk bir haftalığına Türkiye'ye yolladık. Biz Kassel'de kaldık. Siz de hatırlarsınız, Ufuk'un 11 Mart'ta Türkiye'ye geldiği gün Türkiye'de ilk vaka çıktı. Evet. 12 Mart'ta bir anda işte uçuşlar iptal oldu. Halbuki oğlumuzun bir hafta sonrasına dönüş bileti vardı. Bir anda sınırlar kapatılmaya başladı. Biz böyle şoka girdik açıkçası. Anlamaya çalışıyoruz tabii. Bütün kanallardan izliyoruz. Hem ulusal kanallardan hem oradaki yabancı kanallardan. Ve dedik ki bu iş büyüyor. Biz de dönsek mi dönmesek mi? Önce bir onun açıkçası gelgitlerini yaşadık. Sonra 15 Mart'ta tamam dedik. O arada Türkiye'de ilk tahliye uçuşlarını başlatmıştı. Ve biz hemen ben elçiliği aradım. Tahliye uçuşu için adımızı yazdırdım ama maalesef dediler ki uçuşlarda oldu. Necla Hanım siz bu uçuşta yer alamayacaksınız. Biz dolayısıyla ikinci bir uçuşu, tarihi belli olmayan bir ikinci uçuşu beklememiz söylendi elçilikten. Ve o günden sonra da benim açıkçası şeyim başladı. Kaldığımız evdeki mahsurluk hayatım. Çünkü ben astım hastasıyım. O arada hem Türkiye'deki arkadaşlarım hem Almanya'daki arkadaşım ve biz de dinliyoruz tabii, sürekli yayınlarda risk grubunda sayıldığı için astım hastaları. İstediler sen hiç dışarıya çıkma, biz alışverişe falan yardım edelim. Aydoğan'la oturduk, o konuda biz de karar verdik. Ve ben ikinci tahliye uçuşuyla Türkiye'ye dönene kadar, 23 Nisan'a kadar, 11 Mart'tan itibaren Yasemin Hanım hiç çıkmadan evde kaldım. Sonra bir hafta sonra da Aydan da evde kalmaya başladı. Çünkü dışarıdan bana virüs getirir diye alışverişimizde arkadaşlarımız biz yapalım, siz çıkmayın dediler. Ondan sonra o da hiç çıkmadı. Tabii böyle bir anda biz işte o ilk uçuşlarda yer almayınca başka bir ülkeden gelebilir miyiz diye sürekli araştırıyoruz o bir iki gün içinde. Ama biz hangi ülkeyi düşünsek haberlerde o ülkede sınırlarını kapattığına yönelik hemen bir yeni bir haber çıkıyor falan. Ve sonunda bütün sınırlar kapandı. Avrupa Birliği 3. ülke vatandaşlarına tamamen sınırlarını kapattığı için bizim tabii hiçbir şekilde yerimizden ayrılma şansımız kalmadı. Yani bu tabii çok ben de yani ömrümde ilk defa yaşadığım bir duygudu. Çok kötü bir duygu. Çok zor hissediyorum. Yani imkansız bir şeyi yaşıyorsunuz. Sahip olduğunuz hiçbir şey bunu aşmanıza yardımcı olamıyor sizin. Ve çocuklarım Türkiye'de. En çok o beni çok üzdü. Yani onların yanına gelememek, başlarına bir şey gelirse ne yapacaklar işte. Biz ulaşamayacağız. Bize orada bir şey olsa çocuklar bizi bulamayacak. Yani böyle çok yoğun bir Yasin Hanım kaybolmuşluk duygusu hissettim.
Peki Necla Hanım, Nisan'ın biri de doğum gününüzmüş.
Evet.
Hadi bakalım, Covid'li kutlama yaptınız.
Yani şöyle oldu. Tabii siz kitabı okuduğunuz için hani o satırları da biliyorsunuz. İnsan bir anda böyle işte bakıyorsunuz ki sahip olduğunuz, emek verdiğiniz, ömrünüzü geçirdiğiniz, daha doğrusu sahip olduğunuz, düşündüğünüz hiçbir şey yanınızda yok. Çok zor duygular bunlar. Hayatınızı gözden geçirmeye başlıyorsunuz. Hayatınızın gidişatını düşünmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Ama o dönemlerde tabii ben oradaki Almanya'daki arkadaşlarım, hem orada tanıştığım, dost olduğum arkadaşlarım, hem Türkiye'den yine akademik çalışma için gitmiş olan arkadaşlarım. Evet, tam da sizin dediğiniz gibi 1 Nisan'da bizim böyle günlerce kapımız çalmamıştı. Ben çok yoğun duygular içindeydim, çok yoğun sorgulamalar içindeydim. Ve böyle kapımız çaldı. Ben kapıyı bir açtım, sosyal mesafeli 2 metre ileride böyle arkatlı bir bina, uzun koridorları olan bir bina.
Evet, fotoğrafı da var kitapta.
Evet, evet. Orada arkadaşım böyle bir sepet hazırlamış, içinde doğum günü pastası, yeşillikler, elde dikilmiş maskeler. O zaman da maske Almanya'da bulunmuyor, çok ciddi, böyle çok, çok yoğun bir duygu seli yaşadım açıkçası. Sonra diğer hocalar, tekrar o arkadaşım pastayı aldık, işte uzaktan birbirimize sarıldık, sarılmadan sarıldık. Sonra o arkadaşım gitti, bir saat sonra tekrar kapı çaldı. Bu sefer akademisyen arkadaşlarımız pasta yapmışlar, yine onda da öyle. Sosyal mesafeyle ben mumları üfledim. Tabii bunlar çok güzel duygular. Yani yalnız olduğunuzu, kaybolduğunuzu hissettiğiniz anda aslında ne kadar da kalabalık olduğunuzu gösteren duygular bunlar. Türkiye'den tabii onlarca, yüzlerce mesaj aldım, telefon aldım. Ama hayatımda hiç unutamayacağım da Yasin'in bir doğum günü yaşamış oldum o gün.
Şimdi peki artık tahliyeniz için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devreye girmesi ve o heyecanı yaşayışınızı anlatır mısınız biraz?
Tabii şimdi biz, ben süre uzadıkça sürekli işte 10 gün sonra deniliyor ama yeni bir haber çıkıyor. Salgın çok ciddi bir şekilde hızlı artış gösterdiği için belirlenen tarih sürekli erteleniyor. Tabii bu arada elçilikle ben sürekli bir temas halindeyim. Telefon ediyorum, onlar bizi arıyorlar. Gerçekten o noktada ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok ilgilendiler. Yani hastalığımdan dolayı herhangi bir ilaç problemi vesaire olursa mutlaka destek olunca söylendi bana elçilikten, ama tahliye uçuşları bir türlü gerçekleşmiyordu Yasin Hanım. Nihayet 21'inde bir haber işte yayınlandı. Yeni bir tahliye uçuşu olacak. Tam Ramazan başlandı çünkü bayram öncesi. Biz tabii o listede zaten önceden de girişimlerde bulunduğumuz için listeye girdik. Eşyalarımızı topladık. O tabii çok duygusal bir ayrılıştı açıkçası.
Çok.
Yani bir yanda çocuklara evlatlarım diyorum. Onlara geleceğim için yani inanılmaz mutluluk içindeydim.
Tabii.
Yani müthiş memlekete dönme arzusu böyle acayip içim kavruluyordu. Bir an önce gitmem gerekiyor. Bu düşünceden asla kurtaramıyordum kendim. Ama bir yandan da orada da çok sevdiğim arkadaşlarım, işte yürütmekte olduğum bir çalışma, çok güzel bir kent. Bir yandan da onlar yarım kalıyor. Hani hayalleriniz böyle çok karmaşık. İşte bir gözümüz ağlarken bir gözümüz güler şekilde.
Ya,
23 Nisan sabahı 23 saatlik bir yolculukla Yasin Hanım Türkiye'ye geldik biz.
Muhteşem.
Normalde işte Kassel Türkiye işte aradaki yollarla beraber 4-4,5 saat sürerken bu sefer 23 saatlik bir yolculuk yaptık.
Çünkü?
O da tabii çok farklı bir deneyimdi bizim için.
Neden 23 saat oldu?
Yani şöyle, hayatın ne kadar durduğunu gördük. Berlin Tegel Havalimanı oldukça hareketli bir havalimanıdır. Biz oraya gittiğimizde inanın bizden başka hiç kimse yoktu. Bütün uçaklar park halindeydi. Yani böyle dünyanın nasıl durduğunu anlıyorsunuz. Kocaman havalimanı sadece Biz biraz erken gitmiştik, yetkililer öyle söylemişlerdi. Hı. Sadece Türk Hava Yolları'nın önünde işte uçakta olacak. Evet. Bizler vardık, onun dışında hiç kimse yoktu. Çok yoğun, böyle duygusal bir ortamdı. Hı-hı. Yani nereye geldi diyorsunuz dünya? Yani en çok etkilenen sektör oldu zaten biliyorsunuz havacılık. Herkes günlerdir bu tahliyeyi beklediği için müthiş böyle bir heyecan ve mutluluk içindeydi. Tabii. Türkiye'ye dönmek şansını yakalayanlar. Hı-hı. Ama bir de mesela valizini alıp gelmiş. Eğer gelmeyen olursa belki son anda binebilir miyim diye böyle bir ümitle gelmiş yolcular vardı.
Oldu mu hiç gelmeyen Necla Hanım?
Olmadı maalesef. Onlar dönmek zorunda kaldılar havaalanından. Sürekli şeyler, yetkililer anons yapıyorlardı. Maalesef beraber uçacağımız diğer yolcuların büyük bir çoğunluğunda maske yoktu. Yani o da ayrı bir sorundu açıkçası.
Sonra zaten siz buraya geldiniz Necla Hanım. Burada da ayrıca yine karantinaya geldiniz. Hadi onu da anlatın.
14 günde
az zaman kaldı, onu da anlatın. Yurdunda.
Evet, hızlıca anlatayım. Tamam. 14 günde karantina yurdunda kaldık. Şimdi ben aslında kitapta 20 metrekare dedim ama galiba en iyi ihtimalle 20 metrekarelik bir odaydı. Hı. Ben bir de eşim de öyle yurtta falan hiç kalmamıştık. Böyle bir deneyimimiz yoktu açıkçası öğrenciyken. Evet. Biz 20'li yaşlarımızda değil 50'li yaşlarımızda böyle bir yurt deneyimi gördünüz. Yaşadık. Ya. Evet, çok küçük bir odada 14 gün hiç kapıdan dışarıya çıkmadan kapıya geliyordu yemeklerimiz. Görevliler çok ilgileniyorlardı. Çok harika bir yurt idaresi vardı açıkçası. Ama orada da birlikte kaldığımız diğer insanların çok zorluklar çıkardığını hep anonslardan duyuyorduk Yasemin Hanım. Evet. Bir 14 günde öyle farklı bir deneyim yaşadık. Evet. İki kez Covid testi yapıldı. Çıkarken de tekrar bir kağıt imzalatıldı. 14 günde evinizden hiç çıkmayacaksınız denildi. Aslında bir 14 günde biz evimize geldikten sonra evimizden
olsun,
çıkmadık.
Olsun, evde kalınır.
Ama tabii ama zaten şöyle Yasemin Hanım, uçak Ankara'ya indiğinde ben böyle uçağın merdivenlerine çıktım ve gökyüzüne baktım. Ya. Evlatlarımla aynı gökyüzündeyim, kendim. O hisleri size anlatamam. Evet. Yani çok önemli bir şey. Memleket sevgisi, vatan sevgisi, evlat zaten çok ayrı bir şey biliyorsunuz. Bu süreç gerçekten duygu anlamında çok farklı şeyler yaşattı. Ben hem kendi hislerimi anlatabilmek için aslında kitapta bir sorudan ortaya çıktı. Çünkü orada ilk günler çok moralim bozuktu, dönemiyorum diye. Çok üzülüyordum. Bu duyguya böyle kendimi de bir depresyonun içine sokacak bu duyguya girmemem lazım. Bir çözüm bulmam lazım diye düşündüm ve bir soru geldi aklıma. Türkiye'deki arkadaşlarıma ben o soruyu yolladım WhatsApp mesajıyla. Covid-19 salgınıyla hayatınızdaki en radikal değişiklik ne oldu? Lütfen bana bir yazın dedim. Sizin belki şeylerinizi okumak beni rahatlatır, bana bir çıkış olur diye düşünmüştüm. Kitapta onlar da var biliyorsunuz. Gelen mesajlar da var. O mesajlarda da işte herkes hayatını sorguluyor. Onları okudukça insanın yalnız olmadığını hissetmesi çok tabii rahatlatan bir duygu. Hem onların duyguları hem benim duygularım. Şimdi de okurlarla paylaşıp bu zorlu dönemde çok birbirimize güzel. Ne kadar merhem olabilirsek Yasemin Hanım. Tabii. Kitabın amacı o tabii ki.
Evet. Necla Hanım, biz bu arada neyi öğrendik? Bu arada her şeyin ne kadar geçici olduğunu, yarınımızın olmadığını, anı yaşamamız gerektiğini, işte İzmir depremiyle de bunu gördük. Ne varsa iyilikte olduğunu gördük bir kere.
Evet, kesinlikle. Yani, hayatın çok ansızın ve çok kısa ve çok geçici olduğunu.
Neticede
yani
size...
hep bunları söylüyorduk ama bakın ben de çok yoğun çalışan bir insandım. Ama bunu birebir çok yoğun bir şekilde deneyimlemiş oldum. Tabii ki geleceğe yönelik plan. Ben plancıyım. Geleceği tasarlayan bir mesleğim.
Ben de son soru olarak size şunu soracaktım. Artık planlamak var mı?
Yani şöyle, insanın mesleği bir süre sonra herhalde hayata haline geliyor. Ben hayatım boyunca çok disiplinli ve planlı bir insandım ama artık o kadar olmaması gerektiğini düşünüyorum Yasemin. Yani geleceğe dönük umutlarımız olacak. Ama öncelikle anı, yaşamayı, sizin dediğiniz gibi birbirimize destek olmayı ve bütün bunlarda aslında insanı rahatlatan en önemli şey birbirinize biraz destek olabiliyorsanız, iyilik yapabiliyorsanız, başkalarının acılarını duyabiliyorsanız, paylaşabiliyorsanız, bunların ne kadar her türlü maddi şeyden daha kıymetli olduğunu çok daha iyi anlıyor insan.
Evet.
Tekrar demek istiyorum, yani insan insanın merhemi. Umarım kitabı okuyanlar da kendilerinden bir şeyler bulurlar.
Evet
Necan,
kesinlikle bulduk. Çok iyi,
teşekkür
ederim. İyi geldiniz siz bize. Çıkışı bulan var mı? Doktor Necla Kılınç'ın yazmış olduğu kitabı ne olur bulun, oldu mu? Bütün dünyaya sesleniyorum buradan. COVID-19 hapsoldu. Bir şey söyleyeyim mi? Yani COVID-19 bahane bence, biliyor musunuz, sizi okumak için.
Gerçi
o kadar güzel
ederim,
şeyler var ki.
Hanım.
Bu arada zamanımız dolmak üzere.
Ben iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz Necla Hanım. Biz size görüşelim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Esenlikler diliyorum hepinize. Ve şimdi de yeni konuğumuzla buluşacağız ama müzik için kısa bir ara istiyoruz sizden.
Sevdim ki resmini, işte bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. Sevdim ki resmini, işte bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. Bugün
konuştu, ben yorulmuştum çalışmaktan. Karda uzun yürüdük sen, geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini, işte bugün konuştum.
Devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, her gün aldığımız besinler, beslenme alışkanlıklarımız ruhsal durumumuzu etkiliyor mu? Sorumuz bu. Psikolojik durumumuza göre beslenme düzenimizde ne gibi değişiklikler ya da sorunlar yaşayabiliyoruz? Beslenme ve psikoloji arasında nasıl bir bağlantı var? Bunu beslenme ve diyet uzmanı Funda Tuzgöl'den öğreneceğiz. Funda Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Yasemin Hanım, hoş bulduk.
Teşekkür ederiz. Evet, beslenme hayatımızın temelini oluşturuyor, temel taşlarından birisi. Ama beslenme alışkanlıklarımızı da herhalde düzenlemek çok önemli. Özellikle ruhsal durumumuzla kimi zaman beslenme arasında bir bağlantı var mı diye de düşünüyoruz. Ne dersiniz Funda Hanım?
Çok güzel özetlediniz, çok güzel söylediniz. Açıkçası ruhsal durumumuzu tabii ki etkiliyor Yasemin Hanım. Aslında bir yandan fizyolojik olarak, bir yandan da yediğimiz besinlerin kan şekerimizi hızlı yükseltmesi ya da düşürmesi, aldığımız vitaminlerin bizim psikolojimizi nasıl etkilediği, hepsi o kadar etkili ki ruhsal düzlemimize mutlaka bir müdahalede bulunuyor. Ben yapmış olduğum iki yüksek lisans gereği ruh sağlığı profesyonelleriyle bir arada sürekli sunumlarda bulunuyorum. Ve psikiyatrist hocalarıma da soruyorum. Seans öncesi hastanın açlık durumu ne kadar değerli, değil mi diyorum. Evet diyorlar. Yani depresyon tanısının konmasında bile kişinin beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesinin kıymeti çok büyük. Çünkü kan şekeri sürekli düşen biri öfke yönetimini bir türlü düzene koyamayabilir. Trafikte belki o çok kavgaların çıktığı anlarda bile aç olduğumuz saatlere o trafik kazalarının denk geldiği bir gerçek. O nedenle yediklerimiz tabii ki ruhsal düzlemimizi olumlu ya da olumsuz etkiliyor.
Evet. Peki... Kendimize nasıl bir bariyer oluşturmalıyız ki ruhsal durumumuz beslenme alışkanlıklarımızı zedelemesin?
Harika söylediniz ama bir yandan da mekanizmamız, hani çoğumuzun nevrotik düzlemde olduğumuzu, yani sağlıklı, ortalama sağlıklı olduğumuzu düşünecek olursak hepimiz için aslında mekanizma şu şekilde: elem varsa hazza koşuyoruz. Ve hazlar arasında en ahlaklı olanı da yemek yemek. Yani bizim derde düştüğümüzde, dara düştüğümüzde, üzüldüğümüzde birçok eyleme kalkışabiliriz. Bu eşine evde kızan bir adamın hız tutkusuyla araba kullanması olabilir. Hı hı. İnanılmaz alışveriş yapma arzusu olabilir. Ve çılgınlar gibi içki, alkol, sigara içmek olabilir. Hı. Ama bunların arasında var ki bir tanesi, toplum tarafından da ahlaksız kabul edilmiyor. Yemek yemek. Yani siz bir insanı sürekli restoranda çirkin de olsa, inanılmaz yerken gördüğünüzde, aa ne kadar ayıp demezsiniz. Genel olarak toplumun da bakış açısı, yemek yemeyi ahlaksızlık olarak görmediğiniz için, hazlar arasında en kabul göreni olduğu için de her derde düştüğümüzde, üzüldüğümüzde, bir çocuğun ayağa takılıp düştüğünde çevredeki bütün kadınlar anneye emzir aklı alınmıştır der. Hemen anne onu emzirir. O an içine ılık ılık, aslında oradaki annesinin sevgisi, sıcaklığı, onu kapsamasıyken bir de ağzına ılık ılık o muhteşem besin aktığında çocuğun zihni bunu nasıl öğrenir? Derde düştüm, bir şey tükettim ve bana iyi geldi. İşte onun için davranışlarımızı çocuklarımıza ya da kendimize öyle bir ayarlamalıyız ki hep üzüntümüzü biz yiyecekle bastırdığımızda, yavrunun üzüntüsünü, korkusunu, telaşını çikolata ödülüyle, tatlıyla, yiyecekle bastırmaya kalktığımızda ileriki yaşamında her üzüntüde, patronuyla derde düştüğünde, eşiyle kavgaya düştüğünde, üzüldüğünde, daraldığında kendini yiyecekle buluşmuş bulabilir. O nedenle sağlıklı bireyler evlatlarının da beslenmesini sağlıklı şekilde yönettiklerinde bu en azından biraz daha frenlenebiliyor.
O zaman temelde mi yaptığımız bazı hatalar var? Yani çocukluk aşamasında ya da bebeklik aşamasında bir annenin çocuğuna bu tür durumlarda beslenmeyi bir çözüm olarak görmemesi, sonraki hayatında kişinin eleme düştüğünde yiyeceğe düşmemesini sağlar mı?
Çok güzel söylediniz. Aynen öyle. Hatta annenin davranışının bir önceki basamağına gidelim. Annenin anne karnındayken, bebek daha henüz bebek annesinin karnındayken annenin beslenişi, gıdaya bakış açısı, beslenmesi ve o tatlarla vücudunu tanıştırması dair bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. İleride çocuğun yeni gıdalar hayatına girerken, tamamlayıcı besinler devreye girdiğinde nasıl onların tadından hoşlanıp hoşlanmayacağına bile etki ediyor. Değil doğduktan sonra çocuğa yanaştığımızda ona verişimiz, kendi hamilelik sürecinde bile annenin tükettiği besinler çocuğun tat reseptörlerine etki ediyor. O nedenle ne için besleniyoruz? Aslında ihtiyacımızı mı karşılıyoruz? Ruhsal düzlemimizin arzularının mı açığını kapatmak için yiyecekleri seçiyoruz? Bunu kendimizde de, evlatlarımızda da, çevremizdeki insanların beslenmesinde de doğru yönettiğimizde ileride bir kurtuluş olarak kullanmıyoruz. Yani beslenmek aslında bu bedenin doğduğu günden değil, ta anne karnından itibaren ölene kadar yapması gereken sağlıklı, dengeli ve yeterli, biz beslenmecilerin en büyük tanımıdır. Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme yapılması gerekirken, eğer biz ailemizin bize yükledikleriyle hep bir şeylerden kaçmak adına da yemeği kullanırsak ileride de karşımıza bu şekilde geliyor. Belki bu morbid obeziteye kadar gidebiliyor ya da yemek yemeyi bir aileyi yönetme olarak kullanmayı keşfeden bir çocuk bu sefer de aşırı derecede zayıflıkla karşımıza çıkabiliyor. Beden imajımız bu sefer tüm sistemi avucumuzda tutmaya kalktığımız bir cevap verişi oluyor. Aslında bir şeye karşıt cevap verişi olabiliyor. O nedenle bunun dengesini aileden de öğreneceğiz, kendimiz de yöneteceğiz. Hepsi çok kıymetli Yasemin Hanım.
Bir taraftan da şimdi Funda Hanım, evet, bazı şeyler kontrolümüz dışında. Yani bizim nasıl bu noktaya getirildiğimizi kontrol edemiyoruz. Ama belirli bir bilinç oluşturduktan sonra artık birey kendi başına ve kendi beslenme düzenini oluşturmalı. Ve böyle bir engelle, bir elem engeliyle karşılaştığında da kendisine dur demeyi bilmeli. Peki bu dur deme eylemini nasıl yapmamızı öneriyorsunuz bize?
Bunu nasıl öneriyoruz? Mesela biz bir anneysek bebeğimizi besleme sıklığı, mesela anne sütü verme dönemimiz, ağladı emziri öğreniriz ve biliriz. Halbuki her ağlama tecrübelendikçe, anne bu dediğimi belki bizi şu an yayın başında dinleyenler haklı, bu diyetisyen dediğini çok yaşadım diyecekler. Her ağlama bebeğin aç olduğu anlamına gelmez. Altı da ıslak olmuş olabilir, yerinden rahatsızdır, annesini özlemiştir. O sırada koynuna alsa anne onu ve sakinleştirse Yasemin Hanım, evet, bu sefer konu tamamen dinginleşip yeniden uykuya geçmek olarak belki devam edecek. Biz o nedenle her anımızı açlıkla bastırmamayı çocukluğumuzdan itibaren öğrenmenin dışında, mesela ben bir beslenmeci olarak bunu kendime görev bilip, hangi okul beni çağırırsa çağırsın mutlaka çocukluk çağında nasıl beslenileceğini öğrencileri karşıma alıp anlatıyorum. Büyük seminerlerde, küçük çaplı olur, 3-5 öğrenci olur, 20 sınıf bir arada olur, hiç fark etmez. Hem de hiçbir bedel gözetmeksizin giderim ki ağaç yaşken eğilir, beslenmede çok çok düşünülmesi gereken, uygulanması gereken bir durumdur. Biz çocuklarımıza çocukluk çağında hatanın ne olduğunu öğretirsek, mesela küçükler bizlerden daha da güzel yönetirler bu işi. Abur cubur hakkı gibi bir tablo oluşturulabilir. En sevdiklerini, okuma yazma bilmeyen bir çocuğa bile bir A4 kağıda ambalajlarını yapıştırsak, bugün bunlardan birini tükettiğinde bir ikinciye kalkıştığı zaman tamamen topu ona bıraksak ve çocuğa desek ki hani hata hakkın birdi ya, sen bugün o hatanı doldurduysan diğerini bugün yememeliydin dediğimizde inanın çok güzel uyguluyorlar.
Kesinlikle.
Ama bunların olabilmesi için fizyolojik olarak doymak lazım. Yani siz o gün çocuğun öğlen yemeğini tam anlamıyla organize edemediyseniz, sütüyle, yoğurduyla, meyvesiyle günlük tüketimini tamamlayamadıysanız, o çocuk açsa 4 saatte bir mutlaka hataya düşecektir.
Tabii.
Yani kalkacaktır, çerezi yiyecektir. Tamam, sağlıklı bir atıştırmalık. Yetmeyecektir. Hemen ardından çikolataya kalkışacaktır.
Tabii.
Tek kurabiye arayışına girecektir. Ne yapacağız o zaman, eğer çocukluk çağından bahsediyorsak? Önce emzirmeyi çok iyi yöneteceğiz. Ardından tamamlayıcı gıdaların gelişinden itibaren çocuğun öğününü atlamamasını sağlayacağız. Hem sürekli bir atıştırma alışkanlığı oluşturmayacağız, hem de uzun, çok çok uzun açlıklar olduğu vakit hataya düşeceğini bileceğiz. Bir de el avuca da sığmazlar. Yani o sırada siz ona ama ben senin çorbanı ısıttım hadi ye de deseniz, onun gözü öyle bir dönmüştür ki çikolata diye kıyameti koparacaktır. Hele bir de duyguyu yönetmeyi çok iyi bilemiyorsa anne, o zaman o ağlama krizine cevap veremeyeceği için her dediğine evet deyip çikolatayı yedirdiğinde hadi başarın bakalım o çorbayı içirebiliyor musunuz? Böyle devam eden süreçte biz yetişkinler ne yapacağız? Öğün düzeni çok önemli. Sürekli bilimsel çalışmalar ortaya çıkıyor ama hiçbir zaman değişmeyen bir şey var ki kahvaltı çok kıymetli Yasemin Hanım.
Evet.
Yani sabah güne başladığımızda protein yönünden dengeli, karbonhidratına aşırı derecede yüklenmediğimiz, ama herhangi bir şeker hastalığı gibi sıkıntımız yoksa veya bir besin alerjimizde yer almıyorsa bu dediğim, pekmezi mutlaka bulundurduğumuz, yumurtasıyla, peyniriyle, ekmeğiyle güzel bir kahvaltıyı yapan herkes gününe zaten zinde başlayacaktır. O bir çocuksa okulundaki derslerinde dinç olacaktır. Yetişkinse iş yerinde, öfke yönetiminde daha başarılı olacaktır. Sabredebilecektir. Ve bunun üzerine gelen öğlen öğününü yoğurtlu bir öğün sağlamak, eğer herhangi bir besin engelimiz yoksa, yoğurdu tüketmek, kefiri tüketmek, cacığın olması veya bunların hiçbirini edinemedim ama üstüne bir sütlü Nescafe içtim, yine bir süt alerjisi yoksa ne yapacak? Tam bir doygunluk sağlayacak. Yani o öğünde sadece eti yemiş olmak da yetmeyebiliyor. Yanında posası, salatası olmalı, ayranı olmalı, süt yoğurt grubu olmalı ki doymalı kişi, ki ekmeğe saldırmasın. Ve onun üzerinden de ekmekle devam ettiği öğünde kan şekeri düşüp de hataya düşmesin. Peki ardından ara öğünler belki gelmeli. Yani 4 saatten daha uzun açlıklar, bazen bir takım şok diyetler bizler de koymak zorunda kalıp metabolizmayı hızlandırmaya çalışıyoruz ama Yasemin Hanım, bunu uzun süreli yaptığında kişi yine hataya düşer. Mesela uzun açlıkların olduğu beslenme türevleri, işte interfasting diye sanki Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi sürekli gündeme düşen, aslında Müslümanların tuttuğu orucun birebir aynısı olan açlıklar, uzun süreli yapılmadığı sürece de metabolizmayı hızlandırsa da genel olarak biz azar azar sık sık beslenmeyi öneriyoruz. Bu psikolojik olarak hormon seviyesinde de stres düzeyimizde de olumlu etkide bulunur. Ve böyle devam ettiği sürece kişinin beslenme alışkanlıkları da yaşam boyu sürebilir. UNESCO'nun kabul gördüğü ve koruma altına aldığı bir beslenme tipidir Akdeniz beslenme tipi. Akdeniz beslenme tipi de hem kişinin beden yağlanmasını dengede tutar, hem kan şekeri seviyesini dengede tutar, kanserden korur, birçok hastalıktan da korur. Bu anlattıklarımın hepsi de Akdeniz beslenmesinin birebir tanımında geçer. O nedenle yeterli, dengeli ve düzenli beslendiğimizde hem psikolojimizi de elimizde tutmuş oluruz, yönetebiliriz, hem de beden imajımızı da sağlıklı tutmuş oluruz Yasemin Hanım.
Peki. Çok teşekkür ederiz Funda Hanım katıldığınız için. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hatalar varsa eğer, gerek çocuklarımız için gerek kendimiz için bu saatten sonra düzeltme vakti. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Harikasın. Ben teşekkür ederim.
Hoşçakalın.
Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
nehrin ortasında yenilmişim. Daha ilk dakikada bir adım içinde ben varım. Beni gören yok, İçeride kalmışım. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem.
Yani saatlerimiz 14.51'i gösteriyor başkent Ankara'da. Bugünkü Leylak Kokusu da burada nihayetleniyor. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
Ölümün etrafında zaman bize yeniden şans verir. Yeni bir hayat savaşmak demektir. Aranıza yeni geldim ben, ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Aramıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında istemem ama geri dönemem.
Leyla Kokusu.